Başkanım Podcast. Gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini dertsizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar Gürkan Tezcan, Çağrı Ulu, Akif Akgel, Furkan Gencer.
Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Ben Deniz Akif Emirhan Akgel. Muvakkithane'nin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Kürşat Kutluca ile yeni bir seriye başlıyoruz. Alternatif tıp, tamamlayıcı tıp ve benzeri, bunlar üzerinden işte oluşan yeni aşı karşıtlığı, efendim ilaç karşıtlığı gibi tuhaf girişimleri konuşacağız, tartışacağız. Kürşat hoş geldin.
Hoş bulduk abi, merhaba, nasılsın?
Teşekkür ederim, sen nasılsın?
Ben deyim abi, sağ ol.
Kürşat, şimdi ben tıp konusunda terminolojiye falan da pek hakim değilim, bilmiyorum. Sen çok daha iyi biliyorsun, tıp öğrencisisin.
Evet, ya aslında ben program için değil, yani sadece sinema konuşmak için gelmiştim. Akif abi dedi hani böyle bir konu var, senle bunu da konuşalım. Ben dedim abi hani ben öğrenci değilim. Pardon, daha öğrenciyim, doktor değilim dedim. Genel olarak hani bir öğrenci gözünden nasıl bakıyorum bu konuya, onu belirtebilirim dedim. Akif abi de dedi hani bu saçmalıklar için zaten doktor olmaya gerek yok. Hani normal olarak düşünebilsen dedi. Hani bunların yanlış olduğunu zaten anlayabiliyorsun. Ben de bu şekilde konuşalım abi o zaman dedim. Hani ben yine de söyleyeyim, bunlar bizim kendi fikirlerimiz. Sadece sohbet için çekiyoruz programı.
Zaten kanalda bizim genelde iddiamız şey, alimlik iddiamız yok, neşeli alemci delikanlıyız diyordu ya, onun gibi. Şimdi biz bunları konuşurken dedik ki bir nirengi noktamız olsun, onun etrafında tartışalım. Çünkü bunlar zaten birbirine çok fazla benzerlik gösteriyor. Bunun en popüleri de bulabildiğimiz kadarıyla Aydın Salih isimli bir hanımefendinin yazdığı Gerçek Tıp kitabı. Bu kitap etrafından o kadar benzeri iş çalışma yapılmış ki çok da popüler ne yazık ki. Dolayısıyla bunun üzerinden gidelim dedik. Aydın Salih kimdir? 4 Mart 1943'te Ukrayna'da doğmuş. Daha sonra iddiaya göre tıp ve biyoloji eğitimleri de almış. Müslüman olmuş. Daha sonra efendim değişik geleneksel tıp ya da kendi deyimiyle bunun araştırmaya kendine vakfetmiş. Ve Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde diye bir kitap kaleme almış. Efendim bir dönem Türkiye'de yerleşmiş, 93'te yaşamış. Sonra ne zaman olduğu bilinmemekle birlikte Türkiye dışına sürgüne gönderiliyor. Neden bilmiyorum. Yani Türkiye'ye gelişinde de bir siyasi sürgünden bahsediliyor. Sebebi belirsiz.
Şey yazıyor ya. Eşinin siyasi olayları yüzünden. Eşi muhalif birisiymiş. Orada, evet. Orada sürülmüşler.
Hani Özbekistan'dan tamam anladım da Türkiye'den ne yaptı da Avrupa'ya gönderildiği iddia edildiği gibi. 2005'te Türkiye'ye giriş yasağı kalkıp tekrar döndüğü söyleniyor. 2014 9 Kasım'da da vefat etmiş. Niçin vefat edildiği de bilinmiyor. En azından hiçbir yerde ben bulamadım. Bilen varsa söyleyebilir. Şimdi bu kitabın ben etrafımda da birçok kişi de kütüphanelerinde gördüm. Hatta hani çok bilgisine, aklına, mantığına güvendiğim insanların görünce çok şaşırdım. Birçoğunun İlk kısımlarını hiç okumadığını fark ettim. Yani kitabın içerisinde böyle çeşitli reçeteler hazırlamış. Diyor ki şu hastalığın çözümü şudur falan. Bir hastalık gördükçe dönüp oraya bakmışlar. Oysa ki aslında hani işin sıkıntılı kısmı ilk başlarda başlıyor. İlk girişte daha ikinci paragrafında diyor ki çağdaş tıp bilgileri ve teşhis imkanları dev adımlarla ilerliyor görünüyor. Fakat hastalıklar gün geçtikçe daha da artıyor, derinleşiyor, çeşitleniyor ve yaygınlaşıyor. Hastalıkla da çare bulunamıyor. Tam tersine tıbbi tedaviler sonunda hastalıkların direnci artıyor. Daha önce hiç bilinmeyen hastalıklar ortaya çıkıyor.
Yani dirençli dediği şu, hani benim bildiğim kadarıyla antibiyotiklerin gereksiz kullanımı sonucu bakterilere karşı bir direnç var. Onun dışında yani bir kanserle mücadele yapıldığında diğer başka bir insanda olan kanser dirençlenmiyor hani.
Buradaki bir başka bana tuhaf gelen mesela hani hastalığın çeşitlenmesi, artması, sayısının meselesi. Belki tespit, yeni tespit imkanları olduğu için daha önce bilinmeyen tabii, hastalıklar aynen. Tespit ediliyor olabilir mi? Yani ya,
tabii 50 yıl önce eceli geldi öldü diyorlardı, adamın ne olduğu bilinmiyordu ki.
Değil mi? İnce hastalıktan gitti diyorlardı.
Aynen. Zaten bilinmiyordu. Kitapta şöyle bir şey var. Her şey hakkında yorum yapıyor kadın ve 400 sayfalık bir kitaba bütün tıp bilgisini sığdırmış. Normalde 10 binlerce sayfa olan öğrenemediğin bir şeyi 400 sayfada semptom, teşhis ve tedavi olarak sana anlatıyor.
Çok ilginç.
Çok iyi gerçekten.
Devam ediyor. Diyor ki karşımıza çıkan bu tablo bize hiç şaşırtıcı gelmiyor çünkü modern tıbbın felsefesi temelden yanlıştır. Modern tıp ateş yükselince ateş düşürücü, tansiyon yükselince tansiyon düşürücü, enfeksiyon olunca antibiyotik kullanmayı önerir. Yani hastalığı değil semptomları ortadan kaldırmaya çalışır. Şimdi mesela ağrı kesici diyelim birisine verdiğin zaman o ağrıya sebep olan şeyi ortadan kaldırmaz mı? Ya da nasıl diyeyim, ateş düşürücü. Ateşe sebep olan diyelim iltihabı ortadan kaldırıp ateşin düşmesine sebep olmaz mı? O şey mi yapar sadece? Semptom mu ortadan kaldırır?
Yani
Tedavi etmez mi?
bir hastaya bunun bahsettiği şeyler, yani şöyle, bir hastaya siz ilaç veriyorsunuz da o ilaçlar hem altta yatan sebebi tedavi etmeli hem de semptomları ortadan kaldırmalı. Yani burada bahsettiği gibi sadece semptom ortadan kaldırarak tedavi yapılmıyor yani.
Yani modern tıpta bunun iddia ettiği gibi öyle bir şey yok
Yok yani,
dediğin.
çünkü kendisi modern tıbbı savunmuyor. Hani bir kere zaten 50 yıl önce eğitim almış. Hani 50 yıl önce eğitim alıp modern tıp hakkında yorum yapması da çok enteresan geliyor bana.
Eğitim aldığı iddia ediliyor diye ben hala o
Aynen.
konuda ısrar ediyorum.
Üniversitesi
Çünkü
belli mi bilmiyoruz yani hala. Bir Özbekistan'da bir üniversite okuduğu yazıyor.
öyle olduğunu bazı kabul ediyoruz. Devamında da şöyle diyor. Diyor ki bu tedavi değil, bağışıklık sistemine açılan şiddetli ve sürekli bir savaştır. Çağdaş tıbbi müdahalelere maruz kalan bağışıklık sistemi tamamen çökene kadar muazzam bir şekilde direnir. Bağışıklık sistemi çöktükten sonra ise asıl hastalıklar insanın başına birer birer gelmeye başlar. Bu da tuhaf bir ifade.
Ya çok saçma ya bunun, yani şöyle abi, hani bunun neresine tutup şey yapacaksın ya. Soner Yalçın'ın da televizyonda bazı beyanatları vardı. İşte aşı olunca vücuttaki antikorları harcıyorsun, bir daha antikor oluşmuyor, senin asker sayın düşüyor gibi saçma sapan açıklamaları var. Yani bunun neresini düzelteceğiz ki? Yani tamamen yanlış olan bir şeyi, komple düşünceyi yok etmek lazım.
Eyvallah. Zaten buradaki bağışıklık sistemi meselesini ilerleyen bölümlerde de konuşacağız. İnsanın mükemmel bir varlık olduğunu, dolayısıyla herhangi bir hastalık oluyorsa bunun insanın suçu olduğunu falan iddia ediyor. Yani hastalık bir çeşit suç haline dönüştürüyor. O kafayla yaklaştığı için bunu söylüyor olabilir. Zaten şöyle bir ifade daha var. Diyor ki yaratıcının kanunlarını göz ardı ederek veya onlara karşı gelerek tedavi yolu arayanların zihniyetinde aramak lazım diyor.
Şeyler falan diyor ya. İşte vücudunuzda kanama varsa bunu tedavi etmeyin. Bağırsak kanaması iyidir. İshal iyidir. Ya çok akıl almaz şeyler. Ben gerçekten anlamıyorum ya.
Zaten şey meselesi de sıkıntılı. Şimdi bu bahsettiğimiz işte iddiaları şu ana kadar yazdıklarını söyleyen, dile getiren çok fazla farklı şifacı demeyi tercih ediyorum. Olduğunu iddia edenler var. Bunların ama hepsinin o ortak noktası bunlar. Farklılaştığı noktalar ki Aydın Salih'inki İslami sosyoloji. Yani buraya işte çeşitli ayetlerden, hadislerden, bağlamından koparıp mesela eklemleyerek bir sistematik kendince oluşturuyor. Diğerlerinde bu yok. Tek farkı o aslında. Şimdi burada mesela bir başka yerde diyor ki Müminin Suresi 71. ayeti alıntı yapmış. Ayette velev ki hak onların hevalarına tabi olsaydı göklerde, yerde ve bunların içinde bulunanlar mutlaka fesada giderdi diyor. Bu ayeti kerimeden yola çıkarak işte Allah'ın kanunlarını çiğneyenler, ilahi kanunları çiğnediği için insanların değişik taleplerde bulundukları için fesada gittiklerini iddia ediyor. Yani bu yine ayetin bağlamıyla yani tefsiriyle iddiasının alakası yok. Yani kendi iddiasını destekleyecek bir şey bulmuş, öyle söyleyeyim. Bunu da sebep olarak diyor ki Allah'ın yarattığı mekanizmada biz diyor sıkıntı yarıyoruz. Halbuki diyor onun mekanizmasında diyor hata olmaz.
Öyleyse bütün peygamberlerin sonsuza kadar yaşaması lazım yani, hiçbir şekilde ölmeyip. Yani bu günahtan dolayı oluyorsa yani.
Hani sadece onların durumunu biz şey kabul edelim, istisnai kabul edelim. İnsanların da yaşaması gerekiyordu ya da hani Allah'ın
Evet, hiç.
mekanizmasında bir hata
Aynen.
yoksa kusursuzsa ki buradaki hani ön kabul sıkıntılı. Yani insanın kusursuz olmadığını defalarca ya yani İslami kaynaklar diyelim söyle insan kusurludur, insan hatalıdır. İnsan hani kusursuz olsa tanrısal bir varlık olur zaten. O yüzden hani bağışıklık sistemini ön plana çıkarıyorlar. Ben burada bir başka noktaya da çok takıldım. Hani İslami meselelere atıf yapıyor diyordum ya. Burada şu alıntıyı yapacağım. Az öncekiyle çünkü tenakuz teşkil ediyor. Diyor ki modern tıp hastalıkları ortadan kaldırmak için yeni yöntemler geliştirmektedir. Bu gelişmelerle bazı hastalıkların sebep olduğu ölüm oranları düşmüştür diyor.
Evet, mükemmel bir şey.
Ateşli hastalıklar ve doğumdan ölüm gibi. Ancak diyor hiçbir hastalık bu yöntemlerle ortadan kalkmamış. Aksine hastalık isimleri günden güne daha da artmıştır. Şimdi bunlar aynı paragraftaki arka arkaya gelen cümleler. Taun gibi bazı hastalıklar ise vazifesini tamamladığı için Allahu Teala tarafından yeryüzünden kaldırılmıştır. Bak şimdi. Burada diyor ki bir hastalık yeryüzünde vardı. Allah bu hastalığın vazifesini tamamladığı için yeryüzünden kaldırdı diyor. Sana bunu kim söyledi? Vahiy mi aldın? Nereden biliyorsun bu hastalığın? Ya bunun işaretini nereden buldun? Böyle bir şey yok. Hani tedavilerinde kaynak göstermiyor ama bu şekilde şeylerde de kaynak göstermiyor. Devam ediyor. Çünkü taundan ölen şehittir hadisi şerifindeki şehitlik mertebesine layık insan hemen hemen kalmamıştır diyor. Bu nasıl bir hadsizlik? Sen nereden biliyorsun? Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Bunu kimse sormuyor. Aynen ateşli hastalıklar ve doğumdan ölenlerin azalması gibi çünkü hummadan ölen şehit, doğumdan ölen şehittir hadisleri var diyor. Bunlardan ölenlerin azalmasının sebebi buna layık insan kalmamasıdır diyor.
Ha, anladım. Modern tıp sayesinde bu ölümler azalıyor ama bir yandan da olumsuz bir şey olarak kendisi bunu öne çıkarıyor.
Aynen.
Bunu kullanıp. Anladım.
Ya buradaki mantığı görebiliyorsun değil mi? Bir yandan diyor ki modern tıp hiçbir işe yaramaz. Bir yandan da diyor ki tamam bunların işe yaradığı belki bir iki yara olmuştur ama yaramasının sebebi de aslında kötü bir şeydir.
Ya o zaman kendisi niye tedavi ediyor ki? Kendisi de tedavi etmeye çalışıyor. Kendi de tedavi etme o zaman. Bu tedavisi kötü bir şey tamam.
Ön kabulü şu. Hani bunlardan ölen şehit olacak bu mertebedeki bu kalitede insan kalmadı ya. O yüzden. Yoksa bu böyle kaliteli insanlar olsa o da yapmaz. Ya bu inanılmaz sapkın bir anlayış. İşte hepsinin ortak noktaları dedi ki o yüzden bu kitabı seviyordum ben o anlamda. Bunların bir özeti gibi. Bugün diyor mizaçların sırrı keşfedilmiş ve mizaca yani kan grubuna göre beslenme ayrıntılı bir şekilde sistemleştirilmiş. Şimdi birincisi bu kan grubunu kim buldu?
Şimdi şöyle bir şey var. Ben kan grubu diye beslenmesi hiçbir şey hocalarımızdan duymadım. Yani belki buna dair bir araştırma vardır. Hiçbir şekilde buna dair ben bir şey duymadım yani.
Avusturya'da da çok ciddi bir biçimde bu Sovyetlerden gelen okültist, ezoterik böyle hareketler var. Almanya'da, Avusturya'da ne yazık ki çok yaygınlar. Çok benziyorlar bununla bu arada, onu da söylemek lazım. Onlar yüzünden bir mücadele için bir site kurdular. Modern sürekli güncelliyorlar da yeni veri geldikçe. Bu kan grubuyla beslenmeye dair hiçbir elimizde veri yok. Bunu dikkate almayın diye söylüyorlar. Bunu ortaya atan da Amerikalı bir doktor. İsmini şimdi unuttum.
Bir tane kan grubu yok. Biz hani AB0 olarak atlıyor da bir sürü kan grubu var.
Bir de peki şeyi mesela söylemek lazım. Bu hani mizaca göre kan grubunun beslenme şekli sistemleştiriliyor ya. Bu kan grubunu kim buldu? Yani herhalde Aydın Salih ya da benzerleri bulmadı değil mi?
Yani evet 1900'lerin başında bulunan bir şey kan
yani
grubu.
Bunlar laboratuvarlarda çalışan o hani modern tıp diye küçük gördüğü adamlar buldu değil mi bunları yani? Ancak diyor bu sistemi hayata geçirmek için doğal genetiğine müdahale edilmemiş yiyecekler artık kalmamıştır diyor. Yine saçma sapan bir ifade. Hani genetiği değiştirilmiş mesela Türkiye'de gıda olarak satılan bir şey yok. Yani bunu çok rahat söyleyebilirim. Türkiye'de sadece hayvansal hani olarak işte mısırlar
falan. Senin
bilgin
vardı değil mi abi bununla ilgili? Sen daha önce var
bu,
demiştin.
Yok bu konuyu şey çünkü gerçi emekli oldu. Şimdi de babam ziraat mühendisi.
Ha o söyledi
ziraat
sana.
Ziraat camiasını.
Anladım.
Aynen. Düzenli olarak yeni yönetmelikleri falan da takip edebiliyorsun. Hibrit tohum genleri değiştirilmiş organizma değil, GDO değil. Onu farklı anlıyorlar. Genetiğine müdahale edilmemiş, yiyecek falan kalmamış ifadesi saçmalık yani.
Bir de kısacası. O var tabii ya. İnsanlar bilmiyor. Hani bilmediği için yanlış anlasına çok müsait. Ben bir de kitapta şeyi fark ettim. Bazı tıbbi terminolojileri böyle serpiştirerek hani bir şeyler bildiğini, insanlara bunu ikna etmeye çalışmış. Ben onu fark ettim. Hani böyle bazı yerlere tıbbi terminoloji kullanıyor alakasız yerlerde. Hani ben bir şeyler biliyorum. Yani okuyan insan da şey diyor ya gerçekten hani tıp eğitimi almış herhalde. Bu da belli. Buna inanalım gibi de düşünebilir.
Her birinde işte hem bu dini sos hem bahsettiğim gibi tıbbi olarak da bir sos aslında kattı. Bunları mesela alıp işte serpiştirirken bir de şöyle şeyler de yazıyor mesela. Hemen bunun altına koyduğu paragrafta da diyor kainatta tüm cisimler sistemler bütündür diyor. Şimdi bu bütünlük hikayesi birçok inanışta falan var. Bunu mesela alıyor buraya bir biçimde entegre ediyor. İnsanın yaratılış kanunları falan diyor. Mesela bunları kim yazmış, neye dayanıyor bunu söylemiyor. Bu tip böyle sıkıntılar var. Asıl ama bana sorarsan en büyük sıkıntı meselesi de işte insanı suçlaması. Yani mütemadiyen yazdığı kitapta diyor ki işte bu kitap mesela hesap gününe inen, bunu okuyorum bu arada kitaptan. Bu kitap hesap gününe inanan bedenine ve Allah'ın yarattığı canlı cansız bütün varlıkları zulmetmekten korkan ve şifa arayanlar için hazırlanmıştır.
Korkutarak tedavi etmeye çalışıyor. Psikolojik baskı oluşturuyor okuyanların üstünde.
İzafi bilimsel ifadeler ben o yüzden kullanmadım diyor. İzafi bilimsel ifade yani söylediğinin değişmez doğru olduğunu kat'i kesin kadim hükümler olduğunu iddia ediyor. Çünkü bilimsel olursa bilimsel olanın özü gereği değişkendir. Yeni bir şey ortaya koyarsan değiştirmek zorundasın. Çünkü bilim o şekilde çalışır.
Evet, evet.
Veriler değiştikçe değiştirirsin. Bu kadar basittir. Ama bu kendi ifadesinin, iddiasının kat'i olduğunu söylüyor. Buradan şey meselesine geçelim isterim. Bu hastalıkların sebeplerini izah ettiği kısmı. Bunlar üzerine biraz konuşalım. Çünkü burada da ilk önce bazı hadisler vermiş. Nereden aldığını bilmiyorum. Ne yazık ki kaynak göstermemiş. Doğru mudur?
Hiçbir şeyin kaynağı yok ya. Yani başından sonuna hiçbir... Ya sadece mesela araştırmalarda da şey diyor işte bazı araştırmalara göre bu sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma ne belli değil, kim yapmış belli değil, ne zaman yapılmış
yok.
Belli değil. Şey falan diyor ya, ben bu Facebook grubuna, iki tane Facebook grubu var bunların, girdim ben. Hı-hı. Bakalım neler konuşuluyor diye. Birinde 300 bin kişi var bu arada grubun, birinde 100 bin kişi var.
Hani İnanılmaz
o kadar.
Ya.
Yani bu 4 Kişilik bir aile olsa 1,2 milyon. Hani biraz da benim gibi sırf buna bakmak için katılsa en az 1 milyon kişi direkt olarak okuyor bunu. Şey falan demiştir işte. İstatistiklere göre, istatistik belli değil, yurt dışında doğan çocukların %70'i sezaryen olarak doğan çocukların %70'i ileride şizofren oluyor. Şimdi ben yani Eurostat'tan girdim baktım Türkiye'de sezaryen oranı kaçta? %53'müş. %53, %70 sezaryenlerin şizofren oranı. İleride 3 kişiden biri ülkede şizofren olacak. Hani böyle bir mantık olabilir mi ya? Gerçekten aşırı saçma yani.
Sezaryenle doğanların miktarı tamam belki bugünden itibaren bakmaya gerek yok. Geçmişte mesela
Evet
olanlarda
evet
kaç
onlara
kişi?
da baktım. Aynen onlara da baktım. Yine o, yani benim bildiğim kadarıyla toplumlardaki şizofren oranı %1. Böyle olursa yani %10 falan şizofren olmamız lazım bizim ülkede.
Sebepler kısmında mesela karışık yemenin sıkıntılarından bahsederken diyor ki bu senin konunla alakalı da bir mevzu. Mesela diyor karbonhidratlar ile proteinler süt ürünleriyle balık birkaç inekten sağılarak karıştırılan süt. Bu çok ilginç.
Bu
Yani
tamamen Torah'tan alınma, Tevrat'tan alınma bir şey. Et ürünlerini bir yerde yememe. Orada da yine şey mantığı var işte. Diyor ki annesinin sütüyle kuzunun etini bir arada yemeyeceksin olarak görüyor Yahudiler bunu. Yani bunun mantığını sorsak belki yine böyle açıklar.
ama şeyi ben mesela anlamadım. Birkaç inekten sağılarak karıştırılan süt diyor. Yani bunu uygulamada ya fiilen nasıl yapacaksın ki
Bu
başka
da
türlü süt tüketmeyi?
yine bu da Tora'da var abi. Aynı araziye farklı tohumlar ekemiyorsun.
Daha birkaç şey daha söylüyor. Danakla tavuk etini diyor. Balık ile et. Karışık yağlar. Karışık et. Çünkü diyor bunların parçalanabilmesi için ihtiyaç duyulan enzimler birbirine zıttır diyor. Peki hocam sana sorayım mesela. İnsan vücudu iki tane farklı ineğin ya da üç dört farklı ineğin sütü karıştırılıp geldiğinde insan bunu tükettiğinde vücutta her bir inek için ayrı bir enzim mi oluşturuluyor? Var mı böyle bir
Yani
şey?
sütü parçalayan bir enzim var abi benim bildiğim kadarıyla başka. Her süt için ayrı bir enzim vücudun ürettiğini bilmiyorum
Bunu mesela nereden bulduğunu ben çok merak ediyorum.
ben. Ya bilgiler var. Böyle çok kadim bilgiler gibi bahsediyor ama bilgileri hani nereden edindiğini söylese belki okuyana daha etkili olur. Hani keşke onu da söyleseydi biz de öğrenseydik.
İşin kötü tarafı da şu. İçinde mesela genel geçer, herkesin kabul edeceği doğru ifadeler de var. Yani mesela beslenme uzmanlarının hangisine sorsan şey der. Hani yemeği yedikten sonra sindirme aşamasındayken çok fazla su içmeyin. Sindirimi zorlaştırır der mesela. Ya bunu hemen hepsi söylüyor. Genel geçer bir şey. Şimdi bunu koyuyor içine. Bilinen, doğru kabul edilen şeyleri de koyuyor ama o kadar saçma şey koyuyor ki yanı sıra. Karma karışık bir hale geliyor.
Şey diyor ya, az önce hani kanamadan bahsettim ya sana. Bu kanamalarla diyor işte vücuttaki toksik maddeler atılıyor. Eğer bunları durdurursanız, yani kanamasını vücudun durdurursanız, kanser, cüzzam, verem, romatizma gibi hastalıklara sebep olabilirsiniz. Her ay vücudun 150 gram kanaması faydalıdır diyor. Yani insan kendi kesip kanına mı akıtsın? Hani ben akıl mantıklı bir düşen bir insan durduk yere olan bir kan kaybının anormal olduğunu anlayabilir bence.
Bir başka ifade de mesela şey diyor. Su midede vücut ısısına ulaştıktan sonra doğrudan bağırsağa geçer diyor. Demek ki önce su içmeli sonra diyor birlikte bir şeyler diyor. Böyle bir şey oluyor mu? Yani su içiyorsun, midede duruyor sonra vücudunla aynı sıcaklığa gelince mi bağırsağa geçiyor? Böyle bir şey var mı? Duydun mu
Böyle bir
hiç?
saçma düşünce şeyin de vardı. Henry Ford vücudun işte soğuk su içince onu ılıtmak için enerji harcadığını düşünüp devamlı sıcak su içiyormuş. Hiç soğuk su içmemiş hayatı boyunca. Böyle bir şey okumuştum. Ya
Ha, buna
bilmiyorum.
benzer.
Ona o aklıma geldi benim şu an.
Bana ama en böyle uçuk kaçık gelen şey de dini anlamda da yani bir müfessir bir dinleyen birine ulaşabilirsek ona ben bizzat sormak da isterim, öğrenmek isterim. Yani böyle bir tefsiri var mı bu işin? Çünkü bu kitap sadece hakikaten tıp camiasına değil, tefsir ve hadis ilimleriyle uğraşanlara da hakaret yani. Şöyle diyor, önce yemek sonra meyve veya tatlı yenirse meyve veya tatlı hazmını tamamlamak için bağırsağa geçemez. Midede mayalanır veya çürür ve gaz oluşturur diyor.
Abi mayalanması için midede mantarların olması lazım ama mide asidinde bir canlı yaşayamıyor normal şartlarda eğer sen hasta değilsen zaten.
Buradan devam ediyor diyor ki Kur'an-ı Kerim'de de bu tertibe riayet edilmiş. Vaka suresine atıfla diyor ki beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırdılar. Buyurularak et meyveden sonra takdim edilmiştir. Şimdi tuhaflığa bakar mısın? Kur'an'da ifadede önce
Mısır'dan
meyve
çıkıştan
kelimesi
sonrası için mi bahsetmiş bunu?
o şeyde devam ediyor bu Bakara 57'de ve size manna ve selva indirdik. Bu Hazreti Musa'nın kavmi için söylenen. Burada da manna yani helva, karbonhidrat diyor önce yazılı. İşte bıldızcın eti selva, protein ondan sonra yazılmış. Dolayısıyla önce karbonhidrat sonra da protein yemelisiniz diyor. Kahve Bakara suresindeki bu ifadelerden beslenme tavsiyesi çıkarma hangi tefsir ilminde var? Hangi sahasında var bu ilmin? Ben çok merak ediyordum. Yani böyle bir müfessir var mı tarihte? Bunu bu ayetle bu şekilde tefsir etmiş. Sırayı buradan alıyor kadın. Hatta bunu da ilerletiyor. Şey diyor mesela Araf suresi 31. ayette yiyin için fakat israf etmeyin buyuruluyor diyor ya. Dolayısıyla önce yiyip içeceksin sonra yeme sonra içme. O sıralama da ona göreymiş. Yani böyle bir tuhaf bir şey var. Din algısı var. Akabinde şey kısmına geçiyor. Kürşat onunla alakalı bir de sana şöyle bir sorayım bu mevzular hakkında. Bayat ve ısıtılmış yemekler başlığını...
Evet okudum ben de onu. İşte yemekler kimyasal yapı kurar kendi arasında falan diyor. Yani
bir de şey meselesinde ne diyorsun peki bu taze sebze ve meyvelerin güneşten aldıkları enerjiyle dolup pişirilince bu enerjilerini sularını kaybetmesi meselesi. Bu neye işaret ediyor?
Şimdi burada güneşten alınan bir enerji var. Işık enerjisi ama bunu bitki klorofil yapısı sayesinde işte. Yani bildiğimiz normal lise biyolojisinde hani. Onun o besine dönüştürüyor. Ama bunun bahsettiği enerji ruhani bir şey. Yani bu
çünkü tabii yoksa ki pişirsen karbonize gitmez yani bir yerde durur yani.
Kimse olarak orada bahsettiği belli değil yani hani bunun.
Hatta daha da teorik olarak enerjisi artması lazım suyu kaybedince değil mi? Daha fazla oran olarak mesela işte bir kilo pişmiş elmada bir kilo çiğ elmadan daha fazla karbonhidrat olacağı için oran olarak daha çok enerji yani olması
evet, oran
lazım.
Oran olarak böyle bir şey düşünebilir doğru.
Ama buna sorarsan hani kaybediyormuş toprağa ve minerallere dönüşüyormuş. O yüzden hani pişirmeden yiyin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşamdan kalan ertesi gün ısıtılan yemeği asla yemezdi diyor mesela.
Var mı böyle bir şey ben bilmiyorum.
Vallahi ben de bilmiyordum.
Yani bir şey hani kimyasal bağ oluştuğunu falan yazmış bir de orada bilimsel bir şekilde de. Hani bir madde yakılmadığı sürece yanınca kimyasal yapısı değişir ama yanık bir şeyin yenmenin zaten vücuda zararlı olduğu bilinen bir şey yani sonuçta.
Ki onda bile hani oran meselesi var yani işte bu farelerle kansere yol açmaya yönelik hani biliyorsun daha iyi benden hani bir şey kanser yapar demek çok güç bir şey. Sebep olan olmaya da olma ihtimalini arttırmadan bahsedilir değil mi kanser için?
Direkt olarak kanser yapıcı bazı kimyasal maddeler var olduğunu biliyorum. Hani çok çok şiddetlendiren kanser
gıdalardan kastediyorum.
Ama böyle normal günlük yaşamda yediğimiz işte üzerine bir kimyasal madde gelmediyse bilmiyorum yani bana direkt olarak kanser yapan bir şey.
Ha, aynen. Burada işte şey mesela yanık şey yeme tüketmede de mesela hani yine doza bakıyor biraz da. Çok aşırı tüketildiğinde buna sebep olabilir, kanserojen olabilir deniyor değil mi?
Hı hı. Yani bir kere yanık bir şey yediğinde kanser olacağım diye bir şey yok zaten.
Burada bir sürü farklı farklı madde üzerinden iddialarda bulunmuş. Bunu işte katkı maddeleri onlara da tek tek girmeyeceğim. Çünkü o kadar çok fazla şey var ki bir kısmı bunların da doğru bu arada. Bir kısmı çok saçma. Fakat içlerinden bir tanesini özellikle seçtim. Monosodyum glutamat meselesi. Türkiye'de de bir ara çok dile getirmişti. Çin tuzu dedikleri mesele. İşte Çin Japon mutfağında kullanılıyor. Bunun baş ağrısı, bulantı, ishal, terleme, göğüste sıkışma, boyun arkasında yanma ve astımlı hastalarda ağır astım ataklarının tetikleme ve bunu işte oluşan reaksiyonu da Çin restoranı sendromu deniyor diye ifade etmiş. Mesela bu da hani sen bahsetmiştin ya modern tıpla alakalı ne bilebilir ki diye çok yıllar önce geçmiş diye. Bu 1920'lerin başında yazılmış bir makaleden bir ifade. Buna dair yine hiçbir veri yok. Yani monosodyum glutamatın bu meşhur umami denen bir tat var. Yani normalde bizim hani tat olarak bildiğimiz şeyler acı, ekşi değil mi?
Hı hı.
Tatlı ve tuzlu şeklinde bir beşinci tat da umamidir. Bunu da işte arttıran şey bu monosodyum glutamat. Dolayısıyla hani Çin, Japon mutfağında çok kullanılıyor. Amerikalı bir yazarın, bir bilim adamının o zaman yazdığı çok eski bir makalede geçen bir ifade bu. Fakat hala da mesela bu saydığı şeylerin hiçbiri ispat edilmediği halde defalarca bunun yanlışlandığı halde söylüyor.
Yani zararlı olduğuna dair birkaç yani böyle internette gördüğüm şeyler vardı. Bir de okulda bir sunum yapmışlardı bununla ilgili. Yani bir taraf zararlı olduğunu, bir taraf yararlı olduğuna dair birkaç sunum yaptılar. Ben ikisine dair hani zararsız olduğuna ve zararlı olduğuna dair veri olduğunu biliyorum. Tam şu an emin değilim ama.
Hmm.
Tabii bunda hani şöyle bir şey var. Bir şeyi ne kadar tükettiğinize bağlı.
O da doğru tabii. Orana geliyor. Zehirle şifanın farkı dozdur dedikleri gibi değil mi? Başka işte ifadeler yine kullanıyor. Kimyasal ilaçlar gibi bir ifade kullanıyor mesela. Bu şeylerde falan denk gelmişti sana da.
Ya bir de kendi reçeteler falan vermişti. Kendi verdiği reçete tabii ilaç değil mi? Ben hani ilacı ne olarak gördüklerini anlamıyorum bunların.
Tam onu soracaktım. Bu alternatif tıpçılar falan sen de takip ediyorsun ya da tamamlayıcı tıp diyorlar. Çeşitli isimlendirmeler var. Bunlarda mesela ilaçları ikiye ayırma gibi bir temayül var. Hani kimyasal ilaç ve doğal ilaç diye. Kendi yaptıklarını mesela doğal isimlendiriyorlar.
Ben buna baktım internetten, hani dedim bu ilaç tanımı nereye gidiyor? Wikipedia'da şöyle bir şey diyor hani İngilizcesinde. Organizmanın yapısında değişikliği, organizmanın fizyolojik veya psikolojik yapısında değişikliğe sebep olan maddeler. Bunu bahsetmiş. O zaman bunun verdiklerinin hepsi de sen vücuda etki ettiğini düşündüğün için bunların hepsi birer ilaç zaten.
Yani ki yani şey meselesi gibi ben aklıma ilk örnek geldi. Aspirin bilirsin herkes dile getir
Evet.
işte söğüt ağacından asetilsalisilik asit ürettiler. İşte şimdi ama üretim çok arttığı için tabii ağaç yetişmezdi ona. Kimyasal olarak sentezleniyor.
Ya şimdi şöyle bir şey var. O söğütün içinde hani aspirini kimyasal olarak hani kullanmayalım diyorlar da sen o aspirin içindeki maddeye ulaşman için 10 tane söğüt ağacı yemen lazım belki de. Yani.
Ama işte buradaki sıkıntı mesela hani o bahsettiğimiz kimyasal doğal ilaç diye ayrımı yapıyorlar ya bunlar. Mesela bu kitapta da yine 25. sayfada 3. madde olarak aspirini yerleştirilmiş. Diyor ki doğal aspirin söğüt ağacından üretilir de ancak dünyada söğüt ağaçları giderek azalmakta. Aspirin kullananların sayısı ile hızla artmaktadır. Dolayısıyla doğal yerine artık sentetik aspirin üretiliyor diyor.
Ya aynı madde sonuçta içinde. Aynı maddeyi yine üretiyorsun. Aynı madde yani. Ne fark ediyor ben anlamıyorum gerçekten.
İşte o az evvelki hani hakikaten meyvenin içerisinde doğal enerji falan alıyordu ya bunlar. Herhalde onun gibi bir şey olsa gerek. Şöyle bir cümle kurmuş. Doğal ile sentetik aspirinin farkı ölü ile canlı arasındaki fark gibidir.
Hiçbir bağlantısı yok. Yani bunun neye? Şimdi şöyle bir şey var. Zaten bizim tükettiğimiz ilaçlar da bitkilerden yapılan şeyler. Hani ben burada kimyasal hani neye göre bahsettiklerini anlamıyorum. Sonuçta vücudu etki etmesi için sen onu bitkilerden alıp kullanıyorsun. Birçoğu böyle. Birçoğu hani laboratuvarda belki sentetik olarak üretilenleri vardır ama kullanılan ilaçların çoğu bu şekilde.
Aslında aynı şeyler yani.
Aynı şey. Yani şöyle bir şey var işte bir maddeyi mesela evde alıp kaynat diyorlar ya işte bir maddenin belki hani 93 dereceye kadar ısıtılması lazım onun. 93'ten belki 94'te bir anda toksik madde açığa çıkabiliyor. Sen bunu evde kendin ayarlayamazsın. Bunu zaten laboratuvarda ayarlayıp sana onu ilaç şeklinde yapmalarının sebebi bu.
Bir de aynı zamanda doz meselesi de var bahsettiğin gibi. Yani mesela iki tane ağacı kemirmen lazım belki de bir tane kapsülü şey yapman için. Fakat bunun iddiası şu zaten hani sıkıntılı olan kimyasal ve doğal ayrımını yapıyor ya bunu en bariz gösterdiği yerde bu. Diyor ki sentetik aspirin sindirim sistemi kanamaları, ülser, kulak çınlaması, baş dönmesi, parantez içinde vertigo demiş. İşitme kaybı, kan üretimi yetersizliği, demir düşüklüğü, pıhtılaşma uzaması, aşırı duyarlılık sayıyor sayıyor sayıyor. Hatta diyor ki astım anafilaksi şoku görülebilir. Alerji bölümüne bakınız diyor. Akabinde de bu ülkede etkili kan sulandırıcı olan limon yetişiyorsa o ülkede aspirin kullanmanın hiçbir geçerli açıklaması olamaz diyor.
Ya bu şöyle bir
Şimdi
şey var.
nereden düzelteceğiz biz bunu?
Yani ilaçların bir sürü yan etkisi olabilir. Bunları
Tabii.
görüyoruz kendimiz de. Bunların bazıları doz aşımı sonucu oluyor. Bazıları vücudun aşırı reaksiyon göstermesi sonucu oluyor da bu şöyle bir şey yani. Arabayla kaza yapacağım diye hiç arabaya binmemek gibi bir
Değil
şey.
mi?
Benim evet ona benziyor gerçekten.
Yahut da o ilacı almayınca oluşacak sıkıntının olası yan etkilerden daha ağır olması.
Zaten hani bir ilacın verilme sebebi hani yararı zararından fazla olacaksa ona ilaç deniyor. Yoksa
Değil mi?
kullanılmıyor ki zaten.
Bir de şey çok tuhaf mesela son cümlede hani en etkili kan sulandırıcı limondur. O ülkede niye aspirin kullanılıyor gibi çok tuhaf bir çıkış yapıyor.
Ben ilk
Aspirin
defa
sadece
duydum,
kan
bilmiyorum.
sulandırmak için kullanılan bir şey değil ki.
Değil,
Hani
değil.
niye?
Ama şey ilk defa diyordum ben hani, limon. Ya acayip bir destekçisi var Facebook'ta. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani şey falan diyorlar işte. Tip 1 diyabet tanısı konuldu. Kızıma hani bunu okuyorum direkt ben şimdi.
Evet.
Ondan sonra hastaneye yatırılan nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz. Altına hemen yorum yazmış birisi. Demiş ki kızınız yakın zamanda büyük bir korku yaşadı mı? Kadınlarda tip 1 diyabetin nedeni büyük bir korku ve iğrendiği bir durum veya olaydır. Böyle bir durum yaşadıysa numarasını bırakmış beni arayın diye. Hemen teşhis konuluyor. Hemen teşhis konuluyor. Tedavisi de hazır. Hemen. Hemen sana tedavisini de orada uyguluyor.
Peki şeyi mesela ben anlamlandırmaya çalışıyorum. Bunların elinde bir veri var değil mi? Diyor ki işte o teşhisi koymak için nedir? Sen işte çok sayıda görürsün 100 tane söz gelimi hastan olmuştur diyabet olan. Efendim bunların 85 tanesi yine uyduruyorum. Bahsettiği gibi çok büyük korktuğu, stres yaşadığı bir şeyden sonra olmuştur. Bunların hepsi uydurma, afaki. Bundan hareketle belki böyle bir şey söylersin mesela. Ki bu bile yani tek başına yeterli değil aslında. Bunlar bu ifadeyi kullanırken acaba neye dayanıyorlar? Hakikaten çok merak ediyorum. Bu cümleyi kuran bir adam mutlaka tecrübesi mi var bununla alakalı? Yahut bu bilgiyi aldığı bir kaynak mı var? Ne yani neye dayanıyor? Ben mesela şu an burada sana bir şey söylesem, desem ki işte Kürşat bak efendim saçlarını çıkarmanın yöntemi, gerçi benim saçım sana göre daha az.
Benimki dökülüyor ya.
Tıp okuyup da uzun saçlı kalmak artık yani normal. Mesela şunu yaparsan işe yarar falan dediğimde, hiç değilse ya beni tanıdığın halde bana sorarsan, abi sen bunu nereden biliyorsun? Nerede gördün ya da denedin mi? Bu bile yok. Birisi çıkıyor diyor ki işte diyabet şu sebepten olmuştu, beni ara, numara veriyor bir de.
Arıyorsun sen bunu. Bir de arıyorlar insanlar. Gerçekten enteresan ya.
Değil mi?
Yani şey, Karl Popper var. Karl Popper bilim felsefesinin öncülerinden bir insan. Yani şey diyor hani, bilimde kesinlik yoktur ama diyor yalnız bir kesinlik vardır. Biz neyin yanlış olduğunu tam olarak görebiliriz diyor. Bunlar hani gerçekten yanlış şeyler.
Bilim metodolojisinin temeli yanlışlanabilirlik ilkesi, evet. Ya da ilkelerinden,
evet,
birisi.
Evet, onu... onu
bir başka aşamaya geleceğim yine. Bu şu an hala bir şeydeyiz bu arada. 27-28 sayfa demeyiz falan ilerledik. Ön sözü geçtik. İlk hastalık sebepleri kısmındayız. Daha bu kadar şey malzeme çıktı.
Bir de şey var yani, şimdi şu anda doktor olup bu tarz şeylerle insanları zehirleyenler var.
Ne yazık ki yani Almanya'da mesela homeopati uzmanı doktorlar var. Bu adam tıp fakültesi bitirdiği halde mesela. Ona da belki bir ara geliriz bu homeopati
mesela,
meselesine.
Google'a kiril yağı yazıyorum abi. Ümit Aktaş kiril yağını hakkında belirtmiş. Tip 2 diyabeti yenmek için kiril yağı kullanabilirsiniz diyor. Ondan sonra siteye giriyorum. Site Ümit Aktaş'ın sitesi. Üçlü kiril yağı 550 liraya satılıyor sitede.
İlaç şirketleri sizin paranızı almak istiyor. Gelin bize.
Üçlü yani kiril yağı, ilaç kullanmayın deyip insanlara böyle kapsül kapsül şeyler satıyorlar. Çok enteresan cidden.
En son şey kitabı yazmıştı biliyorsun, koronadan korunmak mümkün diye. O kitapta da ozon tedavisinin veya işte bağışıklığı güçlendirici gıda takviyelerinin koronaya karşı ne kadar faydalı olduğunu yazmış. Sitesine bakınca sürpriz, Ümit Bey de ozon tedavisi yapıyor ve bağışıklığı güçlendirdiğini iddia ettiği gıda takviyeleri satıyor.
Ya
ne
her
kadar
şey
ilginç,
hakkında fikri var. Giriyorsun, her türlü tıp dalı hakkında adamın fikri var. Ben gerçekten hayret ediyorum ya. Yani insanlar profesör oluyor, 30 yıl 40 yıl uzmanlık kazanıyor, bu kadar kesin konuşamıyorlar. Bu adam direkt olarak makale yazmış. Benim makalem diye orada koymuş. Köşe yazım diye koymuş.
Şimdi mesela bu kan grubuyla beslenme mevzularına falan da girmişti. Onu ilerleyen zamanlarda bilhassa konuşmamız lazım. Fakat şöyle bir işaret gördüm. Onu dile getirmem gerek. Tok karnı kıraatle Kur'an-ı Kerim okumak veya nefes kontrolüyle yapılan hareket, koşma, kürek çekme vesaire demiş, kalbe ve akciğerlere zarar verir. Bu sebepten hafız ve imamlar arasında kalp hastalıkları sık görülür demiş. Ben çok fazla hafız imam tanımadım ama tanıdıklarım içinde kalp hastası olana da hiç rastlamadım. Bu veriyi mesela merak ettim. Acaba nereden
elde
almış? Bunun gibi böyle çok belirsiz ifadeler var. Söylüyor fakat bunu ispat etmek, teyit etmek imkansız.
Teşhis içinde şey falan yapıyorlar. Ismarlama tetkik istiyorlar yani. İşte adam Facebook'a yazıyor. Tiroidine baktırdın mı? Git hastaneye tiroidine baktır. Ya da televizyondan söylüyorlar işte. T3'e baktı, T4'e baktır. Yani enteresan. Facebook'ta adamlar bilime inanmıyor ama işte MR sonucunu atıyor. Bu diyor ki hani doktora yorumlatmıyor da MR sonucunu atıyorlar işte Facebook'a. Bunu yorumlar mısınız MR sonucunu?
Evet, madem o kadar iyisin sen teşhis et. Niye beni MR'a yolluyorsun değil mi? Sen kendini hem teşhis et hem de tedavi et. Şimdi temizlik maddeleriyle alakalı kısmı var. Bir de çok tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Burada yine hepsini okumayacağım çünkü inanılmaz saçma ifadeler var. İşte temizlik maddesini kullanan insanların cansız, halsiz, uyuşuk, hafızası zayıflamış, hormon dengesi bozulmuş, şuuru bulanık, düşüncesi bozuk, mutsuz, depresif, rengi toprak rengi veya kanı çekilmiş gibi, saçları kırık seyrek, tırnakları gri mor. Hani böyle bayağı şey tiplemesi. Neredeyse Gollum var ya bu Yüzüklerin Efendisi'ndeki. Onu böyle güya tanımlıyor. Hani bu kimyasal temizlik malzemeleri kullananların şeyi buymuş hali. En iyi temizleyici su ve toprak diyor. Nedeni de şu. Çünkü bizi ve ortamımızı kirleten herhangi bir madde veya mikroplar değil, negatif enerji. Negatif enerjiyi kıran da deterjan değil, temiz su ve topraktır. Buyur buradan yak. Nasıl yorumlayacağız biz bunu? Şimdi deterjan sen deterjan falan kullanıyor musun ya da normal el sabunu kullanıyorsun değil mi? Sen de böyle
abi,
bu saydığım belirtiler var mı?
Ben henüz yani bunlara bağlı olarak bir şey görmedim.
Hafızanın zayıflığı, şuurun bulanıklığı, kanın çekilmesi falan. Ben bunların hiçbirini bir insanda görmedim mesela.
Ya şöyle bir şey var. Bunlar olabilir de sen bunu nasıl buna bağlıyorsun?
Zaten öyle de hani negatif enerji diyor. Bir kere negatif enerjiyi nasıl yorumlayacağız ki?
Ya ben bir de burada şeyi belirtmek istiyorum. Yani bu konuştuklarımız insanlara çok saçma gelebilir de bu kitap bütün şeylerde satılıyor. Yayın evlerinde satılıyor bu arada. Yani onu söyleyeyim de ben. Bütün yayın evlerinde Bir sürü insan alıyor
Kitapçıların
bu
hepsinde
kitabı.
var değil mi?
Evet.
Evet. Ne yazık ki.
Kinceli aranıyor ya. Kinceli aranan çok enteresan gerçekten.
Anlamadım. Bunu hakikaten savunanlar bunu nasıl izah ediyorlar? Onu merak ediyorum. Ne diyorlar? Keza şey iddiası vardı mesela işte güneş kremi, makyaj malzemesi, parfüm, deodorant, losyon, diş macunu bunları kullandığın zaman da bunların mesela %60'ı kana karışıyormuş. Bunu nasıl mesela ölçtüklerini ben sorardım. Nasıl %60? Diğer
Nasıl
%40'ı nereye
%60?
gidiyor? Nereden biliyorsun %60'ının karıştığını? Hani nasıl tespit ettin? Bir ölçüm yaptın değil mi? Ya bir de sayı veriyorsun. Ölçme işlemi gerçekleşmiş. Bunu nasıl ölçtün? Eğer sen ölçmediysen, başka bir yerden aldıysan niçin o kaynağı söylemiyorsun? Bunun gibi o kadar çok şey var ki. Böyle veriler
Abi
ortaya
bu
atıyor.
topraktan falan bahsediyor ya.
Evet.
Şimdi çok yok da hani bu Güneydoğu'da falan işte bebekleri toprağa falan sarıyorlarmış. Biliyor musun onu?
Ya çocuk altını kirlettiğinde falan o toprak çekiyor
Abi bu acayip bir
hani
tetanos
falan.
sebebi hani Türkiye'de. Şimdi tabii yani yıllar geçtikçe düşüyor da bu tarz şeylere sebep oluyor işte bunun bu yani toprakla temizlenin falan demesi insanlarda.
Hani negatif enerji falan diyor. Bırak şeyi, bambaşka bir alemde. Bu saydıklarını tekrar ediyorum. İslami soslu kısmını çıkarın. Birebir Rusya'dan Avrupa'ya saran tüm okültist, ezoterik, böyle çoğu da pagan soslu hareketlerin hepsinde var. Negatif enerji falan. Ya da bak mesela bir başka şey. Her bir hücre ve her bir organ belli bir titreşimle çalışır diyor. Allah'ı zikreder diye de parantez içinde belirtmiş. Ancak atıkların birikmesiyle değişmiş olan hücre ve organların titreşim frekansı bozulur. Yani Allah'ı zikirden ayrılır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikirden ayrılmayan hayvanı avcı avlayamaz buyuruyor. Bu hadisin nerede geçtiğini bilmiyorum. Devam ediyor. Son olarak diyor ki sağlıklı hayvanı ne yırtıcı bir hayvan ne de avcı avlayamaz. Parantez içinde bilimsel araştırmalar avlanan hayvanların tamamının hasta hayvanlar olduğunu göstermiştir. Öyleyse diyor zikirden ayrılmayan organ da hastalanamaz.
Avlanan hayvan yani normal sağlıklı bir hayvanın avlanmadan yaşayabileceğini mi öne sürmüş bir yırtıcı hayvanın? Onu mu diyor
Ne
yani?
kadar o kadar saçma ki yani bilimsel araştırmalar diyor. Hangi bilimsel araştırmalar bunlar? Birincisi, ikincisi yani sağlıklı olan bir hayvanı ben silaha çekip vurduğumda o ölmeyecek mi? Avlanan tüm hayvanlar ya mutlaka diyor hastadır diyor. Yani başka türlü olmaz diyor. Ve buradan da hareketle öyleyse zikirden ayrılmayan organ da hastalanmaz diyor. Sebep sonuç ilişkisi saçma, mantık saçma, söylediği ifadenin doğru olduğuna dair hiçbir delil yok. Senin bahsettiğin kısmı burada yine geçiyor. Diyor ki hastanın ateşi 39-40 dereceye kadar yükseldiğinde bile ateş düşürücü almamalı, tam tersine Allah'a şükretmelidir.
Şekilde böyle ilaç değil de hani sıvı kısıtlamasıyla yani su içirmiyor. İşte 10 gün su içmeyin falan diyor ya. 10 gün açlık yapın diyor. Ben gerçekten anlamıyorum.
Onun iddiasına göre Rusya'da
Aç bırakarak tedavi edeceğini düşünüyor insanlar.
tabii 3 ay su orucu tutan yani su içip başka hiçbir şey yemeyen 3 ay insanlar yaşayabiliyormuş. Hatta diyor bebeklere 3 gün falan yapabilirsiniz diyor bebek. Yeni doğmuş bebeğe diyor 3 gün boyunca hiçbir şey yedirmeyin sadece su vererek diyor oruç tutun falan. Devamında da diyor ki 41 dereceye kadar yükselse bile ateşe sabretmek gerekir. Çünkü beyinde ulaşan tıkanıklıklar sadece 40-41 derece ateşle eriyip dışarı atılabilir.
Gerçekten çok saçma
Tehlikeli değil
şeyler
mi
ya.
bu?
Ben hiçbir şey anlamıyorum. Nasıl yazmış bunları? İnsanlar nasıl bunları uyguluyor? Çok enteresan ya. Yani şey, şimdi ben okuyayım bir de. İşte göz doktoruna gittiğini yazmış. Astigmatının hızlı ilerlediğini söylemiş göz doktoru. Bu Aydın Salih'in Facebook grubuna yazıyor.
Evet.
Ondan sonra ciddi koku kaybım, geniz akıntım, göz kuruluğum falan filan var. Yazmış. Böyle altına yorumuş o. Senin hastalığın adı üveit. Bağırsak rahatsızlıktan dolayı oluyor. Gözün için teremsin, göz kremi sürersen geçer demiş. Bu kadar. Bir de burada kitabında şey diyor abi. Bağırsak, bütün kanserlerin sebebi bağırsak hastalığı diyor. Yani nasıl bu konuya varmış? Yani bağırsan sağlamsa kanser olmazsın diyor.
O iddialarını onları da daha sonraki bölümlerde yine işleyeceğiz. Özellikle bağırsak konusunda işte bilmem kaç kiloya kadar diyordu. 20-25 kilo mu diyordu? Atık bu çürüyüp taşlaşıp orada bağırsağa yerleşebiliyormuş. Normal bir yetişkin insan vücudunda 20-25 kiloluk bir atık olduğunu bağırsaklarda sürekli orada kalan ama iddia ediyor. Yani bunu neye dayandırdığı yine her zamanki gibi meçhul. Başka yine böyle gözüme çarpan o kısımlardaki tuhaflıklar diyor ki gelişmemiş ülkelerdeki açlıktan ölüm ise şüpheli diyor. Bu ülkelerdeki halk açlıktan değil insani yardım olarak gönderilen genetiği değiştirilmiş ürünleri ve çoğunlukla son kullanım tarihi geçmiş hazır katkılı yiyecekleri yedikleri aşı ve tıbbi ilaçlara alışkın olmadıkları halde bunlar kullanıldığı için hastalanmaktadır. Bunlar da kaza ölümleri grubuna dahil edilebilir diyor. Somali'de falan insanlar açlıktan ölüyordu ya birkaç sene öncesine kadar çok ciddi bir büyük bir sıkıntı vardı. Kıtlık vardı ya da yıllar önce yine Etiyopya'da aynı hadise olmuştu o devasa kıtlık. Yahut 90'larda mesela Kuzey Kore'de olmuştu. Bunların hepsi aslında açlıktan falan değilmiş.
Genetiği değiştirilmiş gıdadan dolayı olduğunu söylüyor.
Ya 90'lar başında işte bu 80'lerin sonunda hani Sovyetler yıkıldı falan malum biliyorsun. Dönüşüm gerçekleşti dünyada o anlamda. Kuzey Kore'de de o sene kuraklık oluştuğu için çok ciddi bir kıtlık oldu. Bunlar zaten biliyorsun dışarıya tamamen kapalı bir ülke yani öyle
evet.
Çok katı bir biçimde. Bu adamlar açlıktan kırıldılar yani. Bu nasıl bir mantık? Neye dayanıyor? Son bizim üzerine konuşacağımız mesele bu olacak.
Şey diyor ya, kemoterapiye böcek ilacı demiş parantez içinde.
Bilemiyordum.
Yani şey var işte, yayından önce de konuştuğumuz gibi hani bu İngilizce öğretmenin ikinci evre kanserden sadece bu kitaptaki bilgileri kullanan doktor olduğunu iddia eden kişi. İnşallah doktor değildir. Hiç müdahale etmemişler. Kemoterapi hiçbir şey almamış. Dördüncü evrede hastaneye gitmeyi düşünmüş. Ölüyor, kurtulamıyor.
Kitaptaki en azından bugün için konuşacağımız bu bölüm geçti. Bir sonraki bölümde zaten temel yiyecek ve içecekler üzerinden gideceğiz de. Burada mesela ben sana şeyi sormak istiyorum öncesinde. Bazı hastalıkların mesela bahsettiğin gibi aslında tedavi edilebilir bir hastalık olduğu zamanlarda işte tedavi yerine gidip bu tip çeşitli yöntemleri uygulamaya çalışıyorlar. Mesela bir doktor yazmıştı Twitter'da da geçen hastasına, COVID hastasına favipiravir. Bunu bu ilacı mesela veriyor. Hastada işte şey görünüyor. Karaciğer sıkıntısı.
Evet, ilaçtan olduğunu düşünüyor aynen.
Telaşa kapılıyor. İlaçtan mı oldu diye. Sonra öğreniyor ki aslında hasta ilacı hiç kullanmamış. İşte komşusunun tavsiye ettiği bir çeşit otu falan denemiş. Aslında tedavi edilebilecek hastalıkların da tedavi edilmesinin böylece önüne geçmiş oluyorlar.
Evet,
bu buraya kadar
aynen
tamam.
Aynen öyle.
Anlıyorum. Fakat bazen de hani şey, çaresiz kalma durumunda bunlara yönelme var. Burada bir istismar mı oluyor sence? Ya da bunlar ne yapmaya çalışıyor bunlar? Öyle söylüyor.
Şeyin anlıyorum ben. Çok ya çaresiz, zor olan hastalıklarda insanların bu tarz şeyleri yine yönelebilmesini bir miktar anlıyorum da ben bu internette baktığım kadarıyla bunların çoğu çok ağır hastalıklar değil yani. Rahatça hastanede çözülebilecek durumlar. Ona rağmen gidip bunları okuyup kendileri bir şey yapmaya çalışıyor.
Peki hiç şey falan çevrende öyle bir tecrübe etme imkanı olmuş muydu? İşte şunu yaptık deyip ya da mesela müdahale edilmemesini isteyenler falan.
Şöyle bir şey olmuştu. Sanırım geçen seneydi. Çocuk acilde bir hasta getirdiler. Kadın çocuğunu aşı yaptırmamış. Herhangi bir girişimsel müdahalede bulmasına yani damar yolu açılmasına izin vermiyor. Kan alamıyorsun hastadan. Herhangi bir ilaç alınmasına izin verilmesine izin vermiyor ama yine de hastaneye getirmiş. Çocuğu sadece orada yatırdı ve geri gitti ondan sonra. O kadar.
Peki şey demedin
hiçbir
mi?
Müdahale
yani,
ettirmiyorlar.
Şey demedin mi? Peki o zaman niye getirdin? Ben hiçbir müdahale edemeyeceksem.
Yani demek istedim de ters bir şey söyler ve bir olay çıkar diye demedim açıkçası. Yüzüne de tabii kendi aramızda konuştuk yani hastanede.
Bunlara karşı bir önlem alınıyor mu peki? Yani orada mesela diyelim Allah muhafaza çocuk ölmüş olsa.
Şöyle hastaneden giderken kağıt imzalıyorlar işte. Ölüm dahil bütün riskleri kabul ediyorum diye.
Çok acayip ya, ben bunu hakikaten kafamda bir yere koyamıyorum. Yani eğer çocuğun hasta olduğunu düşünüyorsan bunun için de hastaneye
neden getirdin? Yani hiçbir şey yaptırmayacaksın, neden getirdin zaten? Yani orada bir şey olsa, çocuk ölse onun suçunu da hastaneye bulurlar. Ben bundan eminim yani.
Bir daha o kağıdı da imzalayabiliyor yine de her şeye rağmen. Çok tuhaf. En çok beni de kaygılandıran kısım bu işin aslı. Yani çocukların, çünkü herhalde kendilerine ait bir iradeleri yok o konuda. Evet. Ebeveynlerin ne derse onu yapmak zorundalar. Önümüzdeki bölümde yine biz başta bu kitabı temel alacağız ama bu programda da olduğu gibi tamamen bu kitaba bağlı kalarak program yapmayacağız. Fakat buradaki iddialardan yola çıkarak temel yiyecek içecek mevzusuna girmiş. Doğal ilaçlar demiş. Bunlar üzerine bazılarını bunların içinden seçerek konuşacağız. Çünkü her biri üzerinde durmamız mümkün değil. Bazı başlıklar halinde yine ele almaya devam edeceğiz. Bizi Başkanın Podcast ismiyle hemen her platformda bulabilirsiniz. Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Yahut başkanınpodcast@gmail.com adresine soru, görüş, öneri, yorum, eleştiri gönderebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.